Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 14 Ferber'deyim 1402, Hicri Kameri 12 Ramazan 1444 ve Miladi 4 Nisan 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alemin Sayın Hüseyin Yeşil ile Ramazan ayının faziletleri üzerine yap röportaj, İran basında seçmeler, İran masalları ve efsaneleri ve Nur Kapısı isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketane. Akşam haberlerini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi'den Yemen'e Ramazan tebriği yayınlandı. İran Eğitim Bakanı Nuri istifa etti. İran hükümet sözcüsü Siyonist rejimin terör eylemleri yanıtsız bırakılmayacak. İran, Rusya, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarının görüşmesi için Moskova'da istişareler yapılıyor. Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ramazan ayı dolayısıyla Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı ile görüştü. Reisinin mesajında İslam ülkelerinden liderlere mübarek Ramazan ayında Kur'an'ı öğretileri ve bereketli ayın maneviyatına bağlı kalarak İslam ümmetinin birlik ve bütünlüğünü gerçekleştirmelidir. Tüm Müslümanlar bu doğrultuda ortak adım ve çabalarla İslam'ın adını yüceltmelidir ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanı Reisi, Yemen ülkesi Müslümanlar ve hak yolunda yürüyenler için kalkınma ve başarılar diliyorum dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Eğitim ve Öğretim Bakanı Yusuf Nuri'nin istifasını kabul etti. Cumhurbaşkanı Reisi, istifa eden Nuri'nin yerine Rıza Murad Sahra'yı bakan vekili olarak atadı. Nuri, Kasım 2021 yılında İran İslami Şura Meclisi'nde kullanılan toplam 269 oyun 195'ini alarak Eğitim Bakanı olmuştu. Türbenin savunucularından ikisinin Siyonist rejim tarafından şehit edilmesine tepki gösteren Bahaduri Cehrom'u terör eylemleri cevapsız kalmayacaktır diye açıkladı. Hükümet sözcüsü Ali Bahadori Cehrom'u İran askeri danışmanlarından Siyonist rejim tarafından Suriye'de şehit edilmesine cevaben Siyonist rejim ve diğer terörist devletlerinin kriz zamanlarındaki alışkanlığı halkı oyalamak ve iç sorunlarının derinliğini ortaya çıkarmalarını engellemek üzere sınır dışında terör eylemleri gerçekleştirmektedir. Terör eylemleri cevapsız kalmayacaktır diye konuştu. Türbeyi savunan şehitleri Miladi Haydari ve Miktad Mehgani Caferabad'ı geçtiğimiz cuma günü Siyonist rejimin Şam'ın dış mahallelerine düzenlediği canice saldırıda şehit düşmüşlerdi. Bu şehitlerin cenaze törenleri de Şam şehrinde Hz. Zeynep ve Hz. Rukayye'nin kutsal türbelerinde gerçekleşti. İran, Rusya, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarının planlanan görüşmelerinin hazırlıkları kapsamında Moskova'da bir dizi istişare gerçekleştirildiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığından Sputnik Haber Ajansı'na yapılan açıklamada Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının görüşmelerine hazırlık olarak Moskova'da bir dizi istişare gerçekleşiyor denildi. Bununla birlikte söz konusu istişarelere kimlerin katıldığına ya da bu toplantıların ne kadar sürmesinin beklendiğine dair bir detay verilmedi. Daha önce de söz konusu görüşmelere yakın olduğu belirtilen bir kaynak ise RIA Novosti Haber Ajansı'nın açıklamasında Moskova'da 3 Nisan'da Rusya, Türkiye, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının bir araya geleceğini belirtmişti. Üst düzey bir heyetin eşliğinde Moskova'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Ali Asker Hacı, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü. İran, Suriye, Rusya ve Türkiye'den oluşan dörtlü Dışişleri Bakan Yardımcılarından toplantısına katılmak üzere Moskova'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Ali Asker Hacı, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Taraflar Şam ile Ankara arasındaki meselelerin barışçıl bir çözüm ve siyasi diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğine vurgu yaptılar. İranlı ve Rus yetkilileri ayrıca Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin dörtlü görüşmeler çerçevesinde uluslararası yasa ve iyi komşuluk temelinde normalleştirmesine desteklerini ifade ettiler. Öte yandan dörtlü Suriye toplantısına katılmak üzere Moskova'da bulunan Suriye heyeti İran heyetiyle bir araya geldi. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'ya göre Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Suzan Başkanlığındaki Suriye heyeti bugün Moskova'da İran heyetiyle görüştü. Suriye heyeti İran, Suriye, Rusya ve Türkiye'den oluşan dörtlü Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısına katılmak üzere dün Moskova'ya gitmişti. Amerika'nın Orta Doğu Merkez Komutanlığı Başkanı General Eric Kurila, komutasındaki kuvvetlerin Ocak 2021'den bu yana 78 kez İran saldırıları ile karşı karşıya kaldığını iddia etti. Amerikan Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde söz alan Amerika'nın Orta Doğu Merkez Komutanlığı Başkanı General Eric Kurila, Amerika ordusunun özel önceliklerinin İran'a karşı caydırıcılık, şiddet ve aşırılık yanlısı gruplarla mücadele, Çin ve Rusya ile stratejik rekabet olduğunu belirtti. İran'ın hala Orta Doğu'daki ana istikrarsızlaştırıcı unsur olduğunu ancak 2023, İran'ın 1983 İran'ı olmadığını da sözlerine ekledi. Bu Amerikalı general şöyle söyledi: İran'ın askeri yetenekleri 5 yıl öncesine göre arttı ve binlerce balist ve seyir füzesiyle Orta Doğu'daki en büyük ve en çeşitli füze cephaneliğine sahiptir. İran, Orta Doğu'daki en büyük ve en yetenekli İHA kuvvetlerine sahip ülkedir. El Arabiye şu şekilde yazdı. İran ve desteklediği gruplar, CENTCOM'un sorumluluğundaki bölgede Amerikan güçlerine yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Amerikan ordusu bu saldırıların sayısını ilk kez açıkladı ve Kurila, Amerikalı milletvekillerine 1 Ocak 2021'den bu yana bu tür saldırıların sayısının yaklaşık 78 kez olduğunu söyledi. Irak Başbakanı Tahran-Riyad anlaşmasını bölgede istikrar ve kalkınmanın sağlanması için çok önemli bir faktör olarak nitelendirdi. Irak Başbakanı Muhammed Şia-i Sudani, İran'ı 2003'ten sonra ülkesindeki siyasi operasyonları destekleyen bir komşu ülke olarak gördüğünü ve Irak'ın tüm bölgeleriyle ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi. Hükümetin oluşum aşamalarında ve zorlu müzakerelerinde İranlılara herhangi bir müdahalenin veya vesayetin varlığını reddetti. El-Sudani aynı zamanda Irak'ın dış hesaplar için bir sahne haline gelmek istemediğini ve komşu ülkelerin kendi topraklarından tehdit edilmesine izin vermediğini söyledi. Irak Başbakanı ülkesinin Suudi Arabistan, Kuveyt ve Türkiye ile olan ilişkilerini takdirle karşılamıştır ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki anlaşmanın bölge için çok önemli olduğunu, istikrar ve kalkınmaya yardımcı olduğunu söyledi. IŞİD terör örgütünün bugün sona erdiğini ve Irak güvenlik güçlerinin ülkede güvenliğin sağlamaya bir nebze de olsa hazırlandığını vurguladı. Sudan, Irak'ın bugün Amerika'nın askeri varlığına değil, ülkenin yeni bir yapıda tanımlanması gereken güvenlik ilişkileri ve eğitime ihtiyacı var, dedi. Suriye Başbakanı Hüseyin Arnuz, bugün ülkesinin Suriye Arap Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevinin sona ermesi münasebetiyle İran'ın şu an Büyükelçisi Mehdi Sobhani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin gücü ve bu ilişkileri güçlendirecek, derinleştirecek ve ortak zorluklarla karşı karşıya olan iki dost halk ve ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde işbirliği için daha geniş ufuklar açma gereği vurgulandı. Arnavut görüşmede İran liderliğine, hükümetine ve halkına son depremden etkilenenlere sağladığı insani yardıma ek olarak Suriye'ye yönelik terör savaşı yıllarında Suriye halkına çeşitli türlerde destek sağladıkları için minnettarlığını ifade ederken Büyükelçiye bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi. Büyükelçi Sobhani ise ülkesinin Suriye'ye destek sağlamaya ve Suriye halkının yanında olmaya devam ettiğini işaret ederek iki ülke ve halkların çıkarları doğrultusunda işbirliği ilişkilerine ilerletmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Toplantıya Bakanlar Kurulu Başkanlığı Genel Sekreteri Dr. Kusey Hıdır katıldı. Bilir bir kaynak, dün gece Şam'da düzenlenen terör saldırısında hiçbir İran vatandaşının zarar görmediğini ve patlayan aracın İranlılara ait olmadığını bildirdi. Dün Şam'da patlama sesinin duyurulmasının ardından bazı haber kaynakları, El-Mize askeri havalarının Siyonist rejimin savaş uçaklarınca bombalandığına ileri sürürken, ancak daha sonra patlamanın bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Bu aracın patlamasının ardından Siyonist rejimin kaynakları yalan yere bu araçta İranlı askeri danışmanların bulunduğunu ileri sürmüştü. Ancak ilerleyen saatlerde bu aracın Suriyeli bir kişiye ait olup El-Mize yakınlarındaki bir caddede park edildi ve kimsenin araçta bulunmadığı anlaşıldı. AFAD Malatya Doğa şehirde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 13.52'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.13 kilometre olarak kaydedildi. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerlerinin genel hayata etkili afet bölgesi kabul edildiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları nedeniyle 11 ilin ve Sivas'ın Görün ilçesinin genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edildi, hatırlatıldı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin sınırlarından yasa dışı geçiş yapıldığı iddialarına ilişkin başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir dedi. Akar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki faaliyetlerine devam ediliyor. Kırıkhan ilçesinde Beykoz Belediyesi'nce düzenlenen iftarda depremzedelerle bir araya gelen Akar, Türk askerinin depremle mücadelenin yanı sıra hudut güvenliği ve terör ile mücadele dahil tüm çalışmalarını aksaksız eksiksiz yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı. Akar, karada, denizde, havada hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak için bütün unsurlarımız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor diye konuştu. Hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirlere işaret eden Akar, Mehmetçik, hudut namustur anlayışı içinde Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı koruyor, en ileri teknolojiyi kullanarak hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin vermiyor ifadesini kullandı. Hamo'da Mescid-i Aksa cemaatine saldırı bölgeyi alevlendirir ifadesini kullandı. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Kudüs'teki sözcüsü Muhammed Hammade, işgal güçlerinin namaz ve itikaf için Mescid-i Aksa'ya ulaşmaya çalışan Filistinlilere saldırmasının, silsile kapısı yakınlarında Filistinli bir kadını darp etmesinin ve Mescid-i Aksa içinde cemaate saldırmasının işgalcilere karşı bölgeyi alevlendirebilecek bir cinayet olduğunu söyledi. Hammade konuyla ilgili yaptığı açıklamada Filistinlilerden özellikle Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya gitmelerini ve işgalcilerin kirli emellerine karşı Mescid-i Aksa'yı savunmalarını, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusunda kurban ayini düzenleme planlarını boşa çıkarmalarını istedi. Direniş kılıcının Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya vefalı olduğunu belirten Hammade, işgal güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin yapacakları olası bir ahmaklığın ateş olarak kendilerine döneceğini ifade etti. Hammade, Arap ülkeleri halklarını ve Müslümanları Mescid-i Aksa'yı korumak için büyük fedakarlıklarda bulunan Kudüslülere destek olmaya çağırdı. İşgal güçleri dün gece yarısından önce Ennakab bölgesindeki Hura köyü sakinlerinden 26 yaşındaki Muhammed Halid el-Useybi'yi Mescid-i Aksa'nın silsile kapısı yakınlarında şehit etti. Görgü tanıkları Filistinli gencin işgal askerleri tarafından Mescid-i Aksa'dan çıkarılarak darp edilen bir genç kızı kurtarmak istediğini ve bu sırada yaşanan itiş kakış sırasında işgal askerlerinin gencin üzerine ateş açtıklarını söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkenin gönüllü olarak petrol üretimini azaltma kararı aldıklarını belirtirken, petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus grubundaki diğer ülkelerin de bugün de karar alabileceğini söyledi. Novak ayrıca Rus devlet kanalı Russia 24'de yaptığı açıklamada, Rusya ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkenin gönüllü olarak petrol üretimini azaltma kararı aldığını ifade etti. OPEC artı grubunda 23 ülkenin bulunduğuna işaret eden Alexander Novak, bugün yaptığımız görüşmelerde piyasayı istikrara kavuşturmak için başka ülkelerin de gerek görmesi halinde petrol üretimlerini gönüllü olarak düşürme kararı alabileceklerini değerlendirdik dedi. Dün Suudi Arabistan ve Rusya'nın günlük petrol üretimlerinde yıl sonuna kadar 500 biner varil azaltacağı bildirilmiştir. Irak 211 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 144 bin, Kuveyt 128 bin, Kazakistan 78 bin, Cezayir 48 bin, Umman 40 bin, Gabon 8 bin varil kesintiye gideceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerde OPEC Plus ülkeleri mevcut günlük 2 milyon barillik üretim kesintisine ek olarak Mayıs itibariyle günlük yaklaşık 1.6 milyon varil kesintiye gitmiş olacaktır. Cuma gününü 79.89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 14.30 itibariyle kapanışa göre %6.3 artışla 84.91 dolar olduğu bildirildi. John Bolton CBS ile yaptığı röportajda Donald Trump'ı Cumhuriyetçi Parti'nin kanseri olarak nitelendirdi ve Manhattan, New York Mahkemesi tarafından kendisine karşı yapılan son suç duyurusunun sonunda bu eski Amerikan başkanı için siyasi yararlar sağlayabileceği konusunda uyardı. Amerikan Ulusal Güvenlik eski danışmanı John Bolton, New York Manhattan Mahkemesi'nin bir müstehcen filmlerin oyuncusuna suç parası ödemesi, davasında Donald Trump hakkında suç duyurusunda bulunması siyasi alanda bu eski Amerikan başkanının yararı için sonuçlanıp ve roket yakıtı gibi Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık adaylığını kazanmasına yardımcı olabilir. John Bolton CBS ile yaptığı röportajda Alvin Bergen, Donald Trump'a zarar vereceğinden endişelenmiyorum, Alvin Bergen ona fayda sağlayacağından endişelenmiyorum diye ekledi. Bu röportajın devamında Trump bu davadan beraat ederse eğer veya yeterli kanıt ve belge olmadığı için bu dava düşerse bu onun için roket yakıtı gibi olacak çünkü Trump size söylemiştim bu duruşma siyasiydi diyecektir diye kaydetti. Donald Trump yönetiminde bir yıl boyunca ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Bolton, başlıklamanın New York Manhattan Mahkemesi Yüksek Jürisi 2016 başkanlık seçim kampanyası sırasında pornografik filmlerde oynanan bu aktöre sus parası ödedi iddiası ile ilgili olarak eski Amerikan başkanı hakkında suç ilan edilmesi yönünde oy kullandıkları birkaç gün sonra yapıldı. Trump'ın bu davayla ilgili olarak Salı günü New York'ta Manhattan Mahkemesi'ne çıkması bekleniyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, İran ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları'nın yakında görüşmesi üzerine. İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında son sıralarda Pekin'de varılan anlaşmanın ardından iki ülke Dışişleri Bakanları yakında bir araya geliyor. İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirecekleri konusunda mutabık kaldılar. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin olumlu gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşuluk politikasını geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı iki ülke yetkilileri arasında sürekli iletişim ve görüşme ihtiyacının altını çizerken, Arabistan ve İran'ın diplomatik ilişkileri yeniden başlatma yönündeki mevcut sürecini olumlu ve tatmin edici olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün ayrıca yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile görüşeceğini belirtirken önümüzdeki 48 saatte bu görüşmenin tarihi ve yeri kesinleşecek demişti. İran ile Suudi Arabistan arasında Pekin'de yapılan müzakerelerde iki ülke 10 Mart Cuma günü 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı. İki ülke arasında varılan anlaşmaya göre İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları birbirleriyle görüşerek büyükelçi değişimi ve büyükelçiliklerin yeniden açılması için uygulama zemini ve ilişkilerin yeniden başlaması için gerekli diğer şartları sağlayacaktır. Bilindiği üzere komşu ülkelerle kapsamlı işbirliği geliştirmek dış ilişkilerde İran'ın ana önceliğini teşkil ediyor ve bu alanda herhangi bir kısıtlamaya inanmıyor. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti yetkileriyle bölge ülkeleri yetkileri arasında sık sık görüşmeler gerçekleşmektedir. Bu çerçevede İran Dışişleri Bakanı son dönemde defalarca Suudi mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek ikili ve bölgesel konuları ele almıştır. Hatırlanacağı üzere İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkileri 2016 yılında Riyad tarafından kesildi. Riyad, Tahran ve Meşhed'de bu ülkenin büyükelçiliği ve konsolosluğuna yönelik gerçekleşen ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kınadığı saldırının ardından bu kararı aldı. Ancak Suudi Arabistan'ın İran'a karşı aldığı bu kararın esas nedeni Riyad'ın o dönemde izlediği dış politika yaklaşımıydı. Suudi Arabistan 2015'ten 2021 yılına kadar agresif bir yaklaşım takip etmekteydi. Bu yaklaşım İran İslam Cumhuriyeti ve müttefiklerine karşı bu senelerde devam etti ve Riyad hatta Amerika'nın İran'a karşı azami baskı politikasının önemli bir parçası haline geldi. 2021 yılından itibaren Riyad ve Tahran'a münasebetlerinin yeniden canlanması için adımlar atılmaya başladı ve Irak'ın eski yönetimi iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya çalıştı. Bağdat'ta İran ile Suudi Arabistan temsilcileri arasında 5 tur görüşme gerçekleşti ve iki ülke yetkilileri açık şekilde ilişkilerin yeniden canlanmasına vurgu yaptılar ve sonunda iki taraf Pekin'de ortak bildiriyi yayınlayarak ilişkilerin yeniden kurulmasına ilişkin anlaşmayı imza attıklarını duyurdular. Riyad ve Tahran ilişkilerin yeniden kurulması bölge için büyük zafer sayılırken Amerika ve İsrail rejimi için çeşitli açılardan yenilgi sayılıyor. Bir yandan bu önemli konu Pekin'de Amerika'nın esas rakibi sayılan Çin'in arabuluculuğu ile gerçekleşti. Diğer yandan bu anlaşma Washington ve Tel Aviv'in Suudi Arabistan ile İran'ın arasını açma çabalarını boşa çıkarmış oluyor. Ayrıca bu anlaşma özellikle Batı Asya'da Amerika ve korsan rejim İsrail'in İranofobi politikasını etkisiz hale getirmiş oldu. Diğer önemli bir konu ise Riyad ve Tahran arasında sağlanan bu anlaşmanın Batı Asya bölgesindeki gelişmeler üzerinde bırakacağı olumlu ve yapıcı etkileridir. Bu nedenle anlaşma haberi geniş yankı buldu ve bölge ülkeleri de anlaşmayı sıcak karşıladılar. Anlaşmanın etkileri geçen kısa sürede bölgede bile görünmeye başlamıştır. Kimi uzmanlara göre İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan'ın doğal ilişkilerine dönmesinin iki ülke, bölge ve İslam dünyasına büyük imkanlar sunacak. Uluslararası gelişmeleri takip eden uzmanlardan Hüseyin Beştepur, iki büyük bölgesel güç olan İran ve Suudi Arabistan'ın birbiriyle işbirliği içine girip kendi ulusal çıkarları çerçevesinde siyaset ve güvenlik alanlarında yapıcı rekabete gidebileceklerini, bölgede özellikle Yemen'de barış ve istikrarın sağlanmasına ilişkilerini iyileştirmek suretiyle katkı sağlayabileceğine inanıyorlar. Diğer önemli bir mesele şudur ki İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden kurulması 13. hükümetin komşuluk politikasının büyük bir bölümünü teşkil ediyor. 13. hükümet komşularla ilişkileri güçlendirme politikası çerçevesinde bölge ülkeleri ve komşularla ilişkileri ilerlettirmeye vurgu yapmaktadır. İran Dışişleri Bakanı ile Suudi Arabistan arasında Suudi mevkidaşı arasında yakında yüz yüze gerçekleşecek görüşme, iki ülke arasında Pekin'de imzalanan anlaşma maddelerinin hayata geçirmesi ve münasebetlerine kısa sürede normale dönmesi açılarından büyük önem arz ediyor. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Kuzey Kore'nin nükleer hareketliliğinin artması üzerine. Amerikalı bir şirketin elde ettiği uydu görüntüleri lideri Kim Jong-un, nükleer malzeme üretiminin artırılmasını emretmesinin ardından Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksinde hareketlilik olduğunu gösterdi. 38 North Koreli adlı uydu izleme şirketi, 3 ve 17 Mart tarihli görüntülere dayanarak tespit ettiği faaliyetin, Yongbun sahasındaki deneysel hafif su reaktörünün tamamlanmak üzere olduğunu ve operasyonel duruma geçmiş olabileceğini de belirtti. Bununla birlikte görüntülerin Yongbun'daki 5 megawattlık bir reaktörün çalışmaya devam ettiğini ve Elbar'ın etrafındaki bir destek binasının inşaatında başladığını gösterdiği aktarıldı. Yongbyon'daki uranyum zenginleşme tesisinin etrafında ise muhtemelen kapasitesini artırmak üzere yeni bir inşaat başlamıştı. Kuruluş Kuzey Kore liderine atıfta bulunarak, bu gelişmeler Kim Jong-un nükleer silah cephaneliğini genişletmek için ülkenin bölünebilir madde üretimini artırmaya yönelik son emellerine yansıtıyor denildi. Stockholm Uluslararası Barış Anlaşmaları Enstitüsü geçen yıl yayınladığı raporda Kuzey Kore'nin 20 kadar nükleer savaş başlığı monte ettiğini ve muhtemelen yaklaşık 45-55 nükleer cihaz için yeterli bulunabilir malzemeye sahip olduğunu belirtmişti. Şimdiye kadar Pyongyang defalarca Amerika'nın Kore Yarımadası'nda askeri gerilimi tırmandırmasının yol açabileceği sonuçlar hakkında uyarıda bulunmuştur. Ancak Amerikan bölge artan gerilime rağmen kendi askeri varlığını güçlendirmekte. Kuzey Kore son sıralarda bu ülkenin füzesinin düşürülmesinin savaş ilanı niteliğinde olacağını belirtmişti. Uluslararası gelişmeleri takip eden uzmanlardan Ali Alay'ı bu bağlamda yaptığı değerlendirmede Kuzey Kore'nin Amerika'nın politikasının kendine yönelik kuşatma olarak görüp Washington'un Japonya ve Güney Kore'nin askeri yapısını güçlendirmekle Pyongyang'ın nükleer faaliyetlerini durdurması dahil Washington'un politikası ve talepleri karşısında teslim ettirmeye çalıştığına inandığını ifade etti. Kuzey Kore nükleer ve füze programlarını caydırıcı gücünü arındırma doğrultusunda da görerek Amerika müttefiklerinin bölgede askeri dengesini bozmaya izin vermeyeceğini bildiriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının felsefesi ve faziletiyle ilgili sizler için hazırladığımız bugünkü sohbetimizi sizlere sunuyoruz. Konuyla ilgili din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinliyorsunuz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin vel akıbetu lil muttakin. والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنوا على أعدائهم أجمعين Efendim Allah-u Teala'nın yüce adıyla Rahman Rahim esirgeyen ve bağışlayan adıyla başlıyoruz. Ramazan başlı başına bir özellik, bir güzellik. Ramazan adından da anlaşılacağı gibi 11 ayın sultanı. Bu 11 ayın sultanı olayını tesadüfen söylememişler. Ramazan orucu tutanlar bilirler. Sahuruyla, iftarıyla, orucuyla, o titizliğiyle, insanın üzerinde hassasiyetle, duruşuyla hayatın, yaşantının ayrı bir kesiti olduğu, ayrı bir evresi olduğu meydana çıkar. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Zülcelal ve İkram aynı ifadeyi zaten kullanıyor. Üzerinde biraz düşünürsek. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam. Kama kutibe alellezine min kablikum leallekum tettegûn. Şimdi bunları böyle teker teker hepsini çok iyi irdeleyerek anlamaya gayret edersek konuyu anlarız. Leallekum tettegûn üzerinde durmak istiyorum. Diyor, geçmiş milletlere de yazıldı, farz kılındı oruç. Size de farz kılındı. Yaparsanız takvalı olursunuz. Takvaya ulaşırsınız. Yani takva seviyesi zaten Hazreti Adem aleyhisselama Allahu Teala'nın bahşettiği, hediye ettiği özelliktir. Görüyorsun, Hazreti Adem aleyhisselam yaratıldığında meleklere emir verdi Allahu Zülcelal ve İkram. Meleklere dedi ki Adem'e secde edin, onun önünde eğilin. Niye? O takva seviyesinde idi. Yani takvalı olabilmek başlı başına bir şey. Ramazan'da da bu takvalı olmaya doğru bir yüceliş var. Bir yükseliş var. Zaten irili ufaklı, büyüklü küçüklü, Allah rızası istikametinde yapılan hareketlerin bütününün adı ibadettir. Allah'a kulluktur. Peygamberimizin Ebu Zer Gafari'ye öğütlere, öğütlerindeki kitabında bir buyruğu var. Diyor ki Ebu Zer, katiyen yaptığın işin ufaklığına, basitliğine, küçüklüğüne aldanma. Kimin rızası için yaptığına bak. Allah hoşnutluğu için yapıyorsan o ibadettir. İrisi, ufakı, hepsi ibadettir. Büyüğü, hepsi ibadettir. Onun için ibadette zaten aşamalar vardır. İnsanın hiç terk edemeyeceği vardır. Hiç terk edemeyeceği. O namazdır. Namazdan sonra oruç geliyor. Oruç da insanların, müminlerin, takvalıyım diyenlerin terk edeceği, bırakabileceği bir mesele değil. Terk edemez. Ancak yaşlılar, ancak hastalar, yolcular, bunlar oruçlarını tutmayabilir, sağlıklarına kavuştuklarında. Vatanlarına dönen yolcular evlerine geldiklerinde, yani oruç tutma güç ve kudretine ulaştıklarında onu da yapmalıdırlar. Bu oruç olayı bedenen insanoğlunun Allahu Teala'ya kulluğunu ispat etmeye çalışmasıdır. Onun için önemli bir meseledir, ibadettir, kulluktur. Peygamberimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin zaten Ramazan'la ilgili irade ettiği, buyurduğu hutbesini böyle bir incelersek, burada da bunun felsefesini, orucun anlamını ve yüceliğini anlarız. Şeyh Saduk rahmetli Uyunul Ekbar kitabında kendi kaynaklarıyla İmam Ali aleyhisselam'dan rivayet etmiştir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem halka Ramazanlığı anlatırken şöyle hitap etmiş Ramazanlıktan evvel. Demiş ki eyyühennaf, ey insanlar, müminler, Allahu Teala'nın birliğini kabul edip ona kulluk etmek duygu ve düşüncesini, şuurunu yaşayanlar. İnnehu kad akbala ileykum şahrullah. Allahu Teala'nın ayı, Allahu Teala'nın özel günleri olan bu günler, bu 30 gün, bu ay size doğru bereketiyle, rahmetiyle, bağışlamasıyla öyle bütün güzellikleriyle size doğru gelmektedir. O öyle bir aydır ki o ayda Allahu Teala o aya bütün ayların hepsinden fazla değer vermiştir. O ay ayların en üstünüdür. O ayda olan günler günlerin en değerlisidir. Geceler en değerli gecesidir o gecenin. O Ramazan ayındaki geceler en değerli gecelerdir. Saatleri bile diğer saatlerden çok çok değerlidir. Ve diyor bu öyle bir aydır ki bu ay. Siz orada Allahu Teala'nın ziyafet sofrasına davet edilmişsiniz. Bu çok ayrı bir manadır. Yani bunun üzerinde biraz düşünürsek Allahu Teala inananları, oruç tutanları, ibadet mantığı düşüncesi ile oruç tutanları kendi ziyafet sofrasına davet etmiştir. Yani sahur yemeğinden tutun, oruç tutmanızdan başlayın, niyetinizden başlayın, iftar edişine kadar, yani bu sürecin bütünü Ramazan'ın girişinden bayram edeceğimiz güne kadar dakikaları, saatleri, geceleri, günleri çok değerlidir. Çünkü biz burada Allahu Teala'nın o ziyafet sofrasına davet edilmişiz. Burada Allahu Teala'nın o oruç tutmak, Allahu Teala'nın değer verdiği keramet sahibi kişiler gibi olursunuz oruç tutmanızla. Yani bu sürece benliğinizle katılmanız ile bu keramet ehli, fazilet ehli, erdemli, ahlaklı, edepli insancıl insanların seviyesine yücelirsiniz ki fihi tesbihun nefesleriniz, o nefes alışverişiniz enfasukum fihi tesbihun nefes alışverişiniz bile Allah'ı tesbihtir. Yani hiçbir kelime telaffuz etmeseniz bile sizin nefes alışverişiniz Allah'ı tesbihtir. Bu kelimeleri biz tahlil edip üzerinde dikkatlice düşündüğümüzde zaten Ramazan'ın felsefesi kendiliğinden meydana çıkıyor. Ve diyor ki uykunuz burada ibadettir. Uyumanız bile ibadettir. Halbuki İslam ve Allahu Teala, Allahu Teala'nın temsilcileri çalışmayı, gayret sarf etmeyi çok sever. Yani uyku bir çeşit tembellik işaretidir. Ama bununla beraber oruçluyken uyumak bile Allahu Teala'ya kulluktur. Hepinize saygılar sunuyorum.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Ramazan ayının felsefesi konusuyla ilgili din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Siyonist rejimin Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesi, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Zeyd Hasan Nasrullah'ın Filistin direnişine destek vurgusu yapması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Silahlı Kuvvetler Resmi Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, saldırgan ülkeler herhangi bir maceracılığa yeltenirse, bizim şaşırtıcı tepkimizle karşılaşacaktır ve bu tepkiler Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için de tüm bölgeyi etkileyecek saldırıları kapsayacaktır diye kaydetti. Yemen halkının 8 yıllık gururlu azmi ve direnişine atıfta bulunan Tuğgeneral Seri açıklamasını şöyle sürdürdü. Saldırganlar yenilmeye mahkumdur ve gördüğümüz gibi Birleşik Arap Emirlikliler aldıkları korkunç darbeler nedeniyle artık sahada yok. Suudiler de öyle. Yemenlilere karşı ilk savunma hattını Yemenli paralı askerlere bıraktılar. Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'i sonsuza kadar işgal edemez. İngiltere de ülkemizin güneyini 128 yıl işgal etti ama sonunda küçük düşürüldü ve çekilmek zorunda kaldı.
Tahran Radyosu. İttilat gazetesinde işgalci savaş ittifakının Yemen ateşkesini ihlal etmeyi sürdürmesi, Mısır ve Suriye Dışişleri Bakanlarının gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşılaması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Siyonist rejim içindeki krizi konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar yer alıyor.
İşgalci rejimin Filistin'in kutsal mekanlarına yönelik saldırganlarının yoğunlaşmasının ardından durumu değerlendiren birçok Siyonist analist ve uzman, mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da yeni bir gerilimin patlak verme ihtimalinin çok yüksek olduğuna ve bunun İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkilerini gölge düşürebileceğine inanıyor. Bu bağlamda rejim medyası çok sayıda Arap ülkesinin İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadığını ancak meselenin bununla da bitmediğini ve bu ülkelerin İsrail'e yaptırım uygulayıp büyükelçilerini çağırabileceğini bildirdi. Siyonist rejim medyasında yayımlanan analizde belki de durum kötüye gider ve ikinci intifada dönemine benzerse Tel Aviv ile uzlaşan Arap ülkeleri İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesebilir. Bu durumda İsrail bölgede yeniden yalnız kalacak ve bunun nedeni İsrail makamlarının İsrail'in çıkarlarıyla çatışan ve istikrarını tehdit eden politikalardır yorumuna yer verildi. Siyonist İsrail Kanal 12'nin web sitesinde Elif Fode ve Rui Kaprik imzasıyla yayımlanan yazıda Suudi Arabistan ile anlaşmaya varmak için birçok çaba sarf edildi. Ancak bazı Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmalarının imzalanmasının ardından Filistin konusunda hiçbir gelişme yaşanmadı. Benjamin Netanyahu liderliğinde aşırı sağcı bir kabinenin kurulmasıyla birlikte Filistinlere yönelik şiddet arttı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonların tırmanması ile Filistinlere karşı ırkçı yasaların çıkarılmasına tanık oluyoruz. Bu, İsrail'in bölgedeki Arap ülkeleriyle ilişkilerine tehlikeli darbe vurulabilecek bir konu ifadesine yer verildi.
Hemşehri gazetesinde ise Siyonist analistin iç savaş uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist analist Alon Ben David, İbranice yayın yapan Maariv gazetesinde kaleme aldığı yazısında İsrail'deki gelişmeleri değerlendirerek, Siyonist İsrail polisinin toplumdaki iç çatışmaları durdurma olasılığı çok düşüktür ve mevcut en kötü senaryolar dikkate alındığında İsrail ordusu bir an önce iç savaşa hazırlanmalı dedi. Siyonist uzmana göre İsrail'i dört bir yandan tehdit eden çeşitli tehlikeler arasında en büyük ve en önemli tehlike İsrail'in içinde yaşanan olaylardır. Yazının bir başka bölümünde protestoların başlamasından 2,5 ay sonra İsrail'in kapasitesinin iç sorunlar nedeniyle ciddi şekilde darbe aldığı ve aynı zamanda Amerika ile ilişkileri onarılamaz darbeler indirildiği kaydedildi. Alan Ben David'in yazısının sonunda özel bir olayın patlak vermesi veya çok sayıda kişinin silahlı olması nedeniyle savaş senaryosu gerçekleşebilir ve İsrail polisi tek başına durumu kontrol edemez ifadesi kullanıldı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde nakkallık sanatından söz ederken nakkalların anlattıkları öykülerin daha çok hayal ürünü olduğunu ve öyküyü anlatan nakkal ile muhatabı arasındaki ilişkinin öğretmen-öğrenci ilişkisine benzediğini, nakkalın öyküyü anlatırken yer yer nasihat ve tavsiyelerde bulunduğunu anlattık. Yine dedik ki günümüzde nakkallar kahvehanelerde veya meydanlarda ve halkın kalabalık olduğu yerlerde kendilerine özgü gelenekler ve adapla hamaset, pehlivanlık ve milli konuları içeren öyküleri anlatıyor. Nakkal hem aktör, hem sunucu ve hem yönetmendir. Araştırmacılar nakkallık sanatı eskiden aşiretlerin şenlik için ateşin çevresinde toplandıkları zamanlarda başladığını belirtiyor. Araştırmacılara göre nakkallık ilkin tek kişilik bir oyun gibiydi ve oyuncu bir olayın çeşitli karakterlerini canlandırıyordu. Bazı araştırmacılar da bunun birkaç kişilik bir oyun olduğunu savunuyor. Bazı belgeleri ve yine eskilerin anlattıklarına göre eskiden aşiret üyeleri bir araya toplanırdı ve aşiretin reisinin anlattıklarını dinlerdi. Anlatılan konu ise bir hadise, mitolojik bir öykü veya büyü ve sihirle ilgili olaylardı.
Öykü ve kıssa birçok beşeri toplumda insanların ilgisini çekerdi ve öykü anlatımı çeşitli toplumlarda farklı biçimlerde yaygınlaşmaya başlardı. İbn Nedim, El-Fihrist adlı eserinde öykü anlatmanın mazisinin İranlılara dayandığını belirtiyor. Öykü anlatan insanlar halkın toplandığı mekanlarda çeşitli öyküleri anlatırdı. Nakkallık sanatı şimdiki haliyle Kameri 10. yüzyıldan itibaren yaygınlaştı ve nakkallar en çok Şahname adlı eserden öyküler anlatmaya başladı. Nakkalların esas muhatap kitlesi ise halktı. İran'da Şahname öykülerini anlatma sanatı bir nevi milli ve genel tiyatro gibidir. Bunu yapanlar da sıradan insanlardır. Herhangi bir özel kesime veya düşünceye mensup insanlar değildir.
Nakallık sanatında sahne dekorasyonu diye bir şey yoktur. Nakal hatta kıyafetini bile değiştirmez ve sadece elindeki sopasıyla anlattıklarına heyecan katmak üzere bazı hareketler yapar. Gerçekte bu sopa nakkalın ifade biçimine ve elinin hareketlerine yön veren araçtır. Nakkal sürekli dinleyicilere hitap eder ve onları öyküye inanmaya ikna etmeye çalışır. Nakkal kendisini izleyen insanlardan biraz daha yüksek bir yerde durur ama bazen de para toplamak üzere seyircilerinin arasına girer. Nakkalın ücretini kahvehane sahibi öder ama bazen de müşteriler ona bahşiş verir.
Nakkallar nerede programını icra ederse etsin, kullandığı eşyalar, sade bir sahne veya stand yine elindeki ünlü sopasıdır. Nakkal öyküye başlamadan önce genellikle genç bir çocuk veya nakkalın arkadaşı veya kendisinden sonra nakkallık mesleğini yapmak isteyen kimse oturarak bir şarkı söyler, ardından nakkal sahneye çıkar. Eğer nakkal açık havada programını icra ediyorsa halk etrafında bir çember oluşturur. Nakkal ilkin bir dua okur, ardından salavat getirerek özel sopasını eline alır ve öyküsüne başlar. Öykü sonrasında sopasını öykünün temposuna göre hareket ettirir.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, nakkallar ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde 4 kişi bir yolda giderken birbiriyle tanıştığını anlattık. Bunlardan biri bir şehzade, ikinci birisi Bezirgan oğlu, üçüncü kişinin ise güzel yüzlü bir genç, dördüncüsünün de bir çiftçinin oğlu olduğunu belirttik. Ancak bu gençlerin dördü de parasız pulsuzdu. Her birinin rızık kazanma konusunda farklı görüşü vardı. Sonunda dört yol arkadaşı bir kente geldiler. Kentin dışında kalmaya ve her gün biri kente inip rızıktan kendi tabiriyle hareket ederek o günün gerekli erzakını temin etmeye karar verdiler. İlk gün çiftçinin oğlu kente indi ve bileğinin gücü ve emeğiyle biraz para kazandı. Arkadaşları için erzak aldı ve kentin girişine bir günlük çabanın karşılığı bir dirhem olduğunu yazdı. İkinci gün güzel genç kente indi ancak iş bulamadı. Fakat kente zengin bir kadının ilgisini çekti. Güzel genç kazandığı paranın ardından kentin girişinde bir gün güzelliğin bedeli 500 dirhem diye yazdı.
Üçüncü gün Bezirgan'ın oğlu kente indi ve ticaret anlayışını kullanarak bir gemide bulunan malları veresiye satın aldı ve daha yüksek fiyata nakit olarak sattı ve mal sahibine borcunu ödedikten sonra arkadaşlarına erzak aldı ve kentin girişine de bir günlük aklın bedeli 100.000 dirhem diye yazdı. Dördüncü gün sıra şehzadeye geldi. Şehzade takdir ve kaderin her şeyin üstünde olduğuna inanıyordu. Şehzade kente geldiğinde kentin padişahı ölmüştü. Askerler şehzadeden kuşkulandı ve casusluk suçlamasıyla yakalandı. Ertesi gün padişahın yerine kimin geçeceği tartışılırken askerlerin komutanı bir casus yakaladıklarını söyledi. Kentin önde gelen büyüklerinden biri onu hemen getirmelerini emretti ve şehzadenin öyküsünü dinledikten sonra kentin önde gelenleri onu yeni padişah olarak seçti. Genç padişah da kentin girişine şöyle yazdı. Akıl, çaba ve güzellik ancak Allah'ın istek ve iradesiyle beraber olunca sonuca ulaşır. Ve benim şu bir günlük saadet ve mutluluğum bu sözün ispatıdır.
Padişah daha sonra arkadaşlarını buldu, her birine para ve mevki verdi ve bir oturumda her şeyin Allah'ın elinde olduğunu anlattı. O sırada orada oturan insanların arasında yaşlı bir adam vardı. Ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey genç padişah, sen çok yaşa. Siz ne anlattıysanız hepsi akıl ve dirayetinizdendi. Gerçekten de eğer Allah'ın iradesi olmasaydı siz padişah olamazdınız. Şimdi benim de size anlatmak istediğim bir öykü var. Eğer müsaade buyurursanız onu anlatayım. Şimdi öykümüzün devamını dinleyelim.
Yaşlı adam şöyle anlatmaya başladı. Yıllar önce gençlik yıllarımda bir büyüğün hizmetinde gün geçiriyordum. Gençlik yılları rüzgar gibi geldi geçti ve ben yavaş yavaş bu dünyanın fani ve önemsiz olduğu sonucuna vardım. Bir gece kendi kendime düşünürken şu uyarıyı yaptım. Sen öylesine bir dünyaya gönül bağlamışsın ki bundan önce binlerce padişaha ve krala hayır demiş. Elinde fırsat varken kendine gel çünkü ömür çok kısa. Bu düşüncenin ardından işimi bıraktım ve ibadet etmeye başladım. Bir gün çarşıda dolaşırken elinde bir çift kuş olan ve alıcı bekleyen bir avcıya rastladım. İçimden o iki kuşu kurtarmak geldi. Adama kuşların fiyatını sordum. 2 dirhem dedi. Bende de zaten 2 dirhemden fazla para yoktu. Kendi kendime, eğer bu 2 dirhemi verirsem kendime bir şey kalmayacak diye düşündüm. Acaba ne yapmalıydım?
Yaşlı adam şöyle devam etti. İçimden bir ses, bırak şu kuşları da çek git diyordu. Ama bir ses de, hadi ver şu 2 dirhemi de onları kurtar. Allah büyüktür ve rızkı veren de odur diyordu. Kafesteki 2 kuşa çok acıyordum. Bu yüzden onları hemen satın aldım. Kafesi açtım ve serbest bırakmak istedim. Ama birden başkası tekrar bu 2 kuşu yakalar korkusuyla vazgeçtim ve kafesi alıp kentin dışına çıktım. Ve onları yeşil bir ormanda serbest bıraktım. Kuşlar büyük bir şevkle kanatlandı, mutluluktan ötmeye başladı. Ardından benden teşekkür ettiler ve şöyle dediler. Sen bize büyük bir iyilik yaptın. Tüm mal varlığın olan 2 dirhem ile sadece bizi kurtarıp bize yeniden yaşam hakkı tanıdın. Bize özgürlüğümüzü geri verdin. Eğer sana binlerce hazine versek yine hakkını eda etmiş olmayız. Şimdi biz şu ağacın altında büyük bir hazine görüyoruz. Yeri kaz ve hazineyi al götür.
Yaşlı adam bir soluk aldı ve öyküsünü şöyle sürdürdü. Ben bu sözlere çok şaşırdım ve şöyle sordum. Siz yerin altında duran bir hazineyi görüyorsunuz. Peki nasıl avcının kurduğu tuzağı göremediniz ve onun tutsağı oldunuz? Kuşlardan biri şöyle dedi. Bu Allah'ın isteğiydi. Bizi tuzağa düşüren ve şimdi de bu hazineyi gösteren ilahi hikmet ve kaderdi. Ben de yeri kazmaya başladım ve büyük bir hazine buldum. Artık dünya malından hiçbir şeye muhtaç değildim. Ancak kendimi yeniden dünya malına bulaştırmak istemedim. Hazineyi oracıkta yeniden gömdüm ve şimdi eğer padişahımız emrederse gidip getirebilirim.
Bu öykünün ardından genç padişah şöyle dedi. Hayır, o hazineyi sen hak ettin. Sen yaptığın amelinde iyilik tohumu ektin. Şimdi de eğer gerçekten o hazineye ihtiyacın yoksa al getir, fakir insanlar arasında dağıt.
Ve işte böyle bizim öykümüzde bir yolda belirsiz bir kadere doğru giden dört gencin öyküsü burada bitiyor. Bu gençler ilahi takdir ve kaderle saadete erdi. Artık herkes ilahi irade ve takdirin her şeyin üstünde olduğuna inanmıştı.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizleri www.parsturay.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 12. bölümünde birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3-6 bölümden oluşuyor.
Ramazan ayı aşk ve irfan ayıdır. Ramazan ayı feyiz ve ihsan denizidir. Ramazan ayı ıtret ve Kur'an ayıdır. Ahit ve sözleşmeyi tazeleme ayıdır.
İslami kaynaklarda müminin Müslüman kardeşi üzerinde hakkı ve yine müminlerin birbirinin üzerinde hakkı ve mümin kardeşlerin birbirini ziyaret etmelerinin sevabı ve birbirini yad etmeleri ve kalplerini sevindirmeleri ve özellikle müminlerin haceti ve bunları yerine getirme çabaları ve yüreklerin pasını silmeleri ve benzeri durumlarla ilgili birçok rivayet söz konusudur. Bu durumlar mübarek Ramazan ayında zirveye ulaşır. Yine ilginçtir ki İslam peygamberi de hicretin 1. yılının mübarek Ramazan ayının 12. gününde Mekkeli muhacirlerle Medineli Ensar arasında kardeşlik ahdi kurdu.
O günde düşünce bakımından birbirine yakın olan ve daha önce arkadaş ve dost olan çoğu insan birbiriyle resmen kardeş oldu. Ancak Allah Resulü onca yakını ve arkadaşlar arasında Hazreti Ali bin Ebu Talip'ten başka kimseyi kardeş edinmeye layık bulmadı. Böylece Hazreti Ali aleyhisselam İslam peygamberiyle akrabalık ve İslami bağların yanı sıra resmen Hazretin din kardeşi oldu ve böylece faziletlerine büyük bir fazilet daha eklendi. Ve ondan sonra Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselam hakkında şöyle buyurdu. Ey Ali! Harun'un Musa'ya konumun ne ise senin de benim yanımdaki konumun odur. Harun ile senin aranda bir fark var. O da şu ki benden sonra başka hiçbir peygamber gelmeyecektir.
Ehl-i Sünnet'in ünlü alimlerinden İbni Asir, ünlü eseri Osadul Gabe'de İslam peygamberinin sahabesini anlatırken şöyle yazıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem iki kez kendisiyle Ali aleyhisselam arasında kardeşlik ahdi yaptı ve her iki seferde ona şöyle buyurdu. Sen dünya ahiret benim kardeşimsin. İslam peygamberinin bu hareketi hem siyasi ve hem sosyal açıdan çok değerli ve faydalıydı. Gerçekte bu hareketle tüm aileler, aşiretler ve kavimler bütünleşti ve beşeri camianın kardeşliğini emsal teşkil etti.
Değerli dostlar, İslami fıkhın ahkamına göre eğer oruç tutan insanın boğazına koyu toz girecek olursa orucu bozulur. Bu toz ister un gibi yiyeceklerden oluşan toz olsun, ister toprak gibi yiyecek olmayan toz olsun fark etmez. Oruç tutan insan vacip ihtiyat gereği yerden yükselen, örneğin eve temizlik sırasında yükselen tozu yutmaması gerekir. Ancak tozun sırf ağız ve buruna girmesi ve boğazdan geçmemesi durumunda oruç bozulmaz. Yine saunada yükselen su buharı da orucu bozmaz. Fakat eğer suya dönüşecek kadar koyu olursa ve yutulursa oruç batıl olur. Sigara ve diğer benzer dumanlar vacip ihtiyat gereği orucu bozar ve oruç tutan insan bu dumanlara içmekten kaçınmalıdır. Bazen oruçlu insan bir aracın kenarında bulunur ve farkında olmadan araçtan çıkan dumanı yutar, fakat bu durum orucu bozmaz.
Nefes darlığı sorunu yaşayan ve günde birkaç kez özel sprey kullanması gereken insanlara gelince, eğer tükettikleri spreyin içinde boğaz yoluyla damaktan geçen bir ilaç içeriyorsa orucu bozulur. Fakat eğer bu spreyi kullanmadan ciddi sıkıntı yaşıyorsa kullanabilir ve orucu bozulmuş sayılmaz. Yine suni solunum amacıyla akciğere giren oksijen gazı gaz şeklinde olduğu sürece orucu bozmaz. Eğer oruç tutan insan solunum yolunu açan Vicks kremini koklarsa sırf koklamak orucu bozmaz. Yine oruç tutan insan tedavi amaçlı buhur cihazını kullanıyorsa orucu ancak buhar kolaylaşarak damağına girerse bozulur ve bu yüzden mümkün mertebe bu durumdan kaçınması gerekir.
Tahran Radyosu.
Değerli dostlar, hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde Ebu Hamza Sumali'nin duasından bazı bölümleri birlikte okuduk. Bugün yine aynı duanın bir başka bölümünü hep birlikte okumak istiyoruz. Ancak duamıza başlamadan önce size Ebu Hamza Sumali'yi tanıtmak istiyoruz. Esas adı Sabit bin Dinar Sumali olan bu zat Kufe halkındandı. Ebu Hamza Sumali, ravi, muhaddis, Kur'an-ı Kerim müfessiriydi ve Kameri 2. yüzyılda 4 masum imamdan, İmam Seccad aleyhisselam, İmam Bakır aleyhisselam, İmam Sadık aleyhisselam ve İmam Musa Kazım aleyhisselamın ashabı olarak bu imamların dönemini idrak etmişti. İmam Rıza aleyhisselam Ebu Hamza Sumali hakkında şöyle buyuruyor. Ebu Hamza kendi çağında Salman veya Lukman'ın kendi çağlarında oldukları gibiydi.
Ebu Hamza Sumali'nin benzetildiği söz konusu iki şahsiyete bakıldığında azameti daha iyi anlaşılır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Salman'ı irfani makamı yüzünden kendi ehli beytinin bir üyesi bilmiş ve Lokman da hikmetli ve bilge biri olarak tarihte ün yapmıştır. Dolayısıyla İmam Rıza Aleyhisselam'ın benzetmesi Ebu Hamza'nın kemali ve hikmetini yansıtan sözlerdir. Yine Ebu Hamza Sumali, ehli sünnet alimleri rivayetlerine büyük önem verdikleri biridir.
Şimdi bu anlatılanlardan sonra bir kez daha Ebu Hamza Sumali'nin ünlü duasının bir başka bölümünü birlikte okumak istiyoruz. Duanın bu bölümü yine dua adabından birini hatırlatan bölümdür. Şöyle ki ne zaman dua edecek olursak başkalarına öncelik vermeli ve duamızın kapsamını genişletmeliyiz. Yani eğer Allah'tan hayır ve mağfiret dileğinde bulunuyorsak, bunu sadece kendimiz için değil tüm Müslümanlar için dileyelim.
Allah'ım, bizi kendini anmaya muvaffak et. Gazabından aman ver. Azabından uzak eyle. Bahşişlerinden bize de nasip eyle. Bize evini ve peygamberin kabrinin ziyaretini nasip eyle. Salat, rahmet, mağfiret ve hoşnutluğun ona ve ehli beytine olsun. Muhakkak ki sen kullarına yakın ve onların dualarına icabet edensin. Her yaptığımızı kendin için itaat kıl. Bizi kendi dininin ve peygamberin sünneti üzerine öldür. Beni ve anne babamı bağışla. Onlara merhamet et. Beni onlar büyüttü. Hakkımdaki ihsanlarına karşı onlara ihsanda bulun. Onların günahlarını bağışla. Mümin erkekleri ve kadınları, onların dirilerini ve ölülerini bağışla. Bizleri hayır işlerde onlara takipçi kıl.
Allah'ım dirimizi, ölümüzü, huzurda olanımızı ve olmayanımızı, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü, büyüğümüzü, efendimizi ve kölemizi affet. Allah'tan dönenler yalan dediler. Onlar zor bir sapıklığa düştüler ve onlar açık bir hüsrana uğradılar. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ehli beytine salat eyle. İşimi hayırla sonuçlandır. Önemli dünya ve ahiret işlerimde bana yardımcı ol. Bana acımayanı bana musallat etme. Kendi katından bana daima bir koruyucu nasip eyle. Verdiğin güzel nimetleri elimden alma. Kendi lütuf ve kereminden bol, helal ve temiz rızık bana nasip eyle. Allah'ım bana bir daha günah etmemek üzere tövbe etmeyi nasip eyle. Kalbime iyi iş yapmayı ilham eyle. İyi olana amel etmeyi gece, gündüz ve beni yaşattığın sürece senden korkmayı bana nasip eyle ey alemlerin Rabbi.
Allah'ım senin fazl ve hilmin o kadar büyük ve geniştir ki hiçbir zaman beni amel ve günahlarımdan dolayı aşağılamazsın. Ey Mevlam ben neyim ve değerim nedir ki? Ey Mevlam lütuf ve keremin hürmetini beni bağışla. Kusurlarımı ört. Zatının azameti hürmetini günahımdan geç. Senden istediklerimin hepsini bana ver ey Rabbim. Fazl ve rahmetini bana arttır. Benim sana rağbetim çoktur ey alemlerin Rabbi. Allah'ım sen kitabında haksızlık yapanı affetmemizi buyurmuşsun. Gerçekten biz kendimize zulmettik. O halde bizi affet. Şüphesiz sen affetmeye bizden daha layıksın. Sen bize dilenciyi kapımızdan boş çevirmememizi emrettin. Ben de bir dilenci olarak kapına geldim. Hacetimi vermeden beni geri çevirme. Bize elimizin altında olanlara iyilik yapmamızı emrettin. Biz de senin kullarınız. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
Ey kederli anımda sığınağım, ey zor anlarımda elimden tutan, sana sığındım ve senden yardım diledim. Senden başkasına sığınmıyorum, senden başkasından kurtuluş ummuyorum. O halde bana yardımcı ol ve kederlerimi kalbimden gider. Ey esirleri kurtaran, ey çok günahları affeden, az itaatimi kabul eyle ve çok günahlarımı bağışla. Sensin merhametli ve çok bağışlayan. Allah'ım, senden kalbimden hiçbir zaman çıkmayan kamil ve sabit bir iman, hakkımdaki takdirlerinden başka hiçbir şeyin bana ulaşamayacağını bilmeme sebep olacak kamil bir yakin niyaz ediyorum. Hayatımda bana verdiğin şeylere beni razı ve hoşnut eyle, ey merhametlilerin en merhametlisi.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayında sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 12. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.